Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bime allemtena ve zidna ilme. Aziz kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, tefsir derslerimizde Fussilet suresine başlamış olduk. Bugün Rabbimiz izin verirse inşallah 9. ayetten başlayacağız. 18. ayete kadar hem kelam-ı ilahiyi tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم.
Muhterem kardeşlerim, Fussilet suresinin 9 ila 18. ayetleri arasını tilavet etmiş olduk. Şimdi bu ilahi mesajlarda neler ifade ediliyor onu anlamaya çalışacağız. Estağfirullah.
Kul e innekum letekfuruna billezî halakal arda fî yevmeyn ve tec'alûne lehu endâdâ zâlike rabbul âlemîn.
De ki ey peygamber, siz mi yeri 2 günde yaratanı inkar ediyor ve ona ortaklar koşuyorsunuz? O alemlerin Rabbidir. Evet, insanoğlu kendi cirmine bakmadan alemlerin yaratıcısını inkara kalkışabiliyor. Cenab-ı Hak da o yüce kudretine işaret eden sorularla muhatapların akıllarını, idraklerini çalıştırmayı murad ediyor. Şu yeryüzünü 2 günde yaratanı mı siz görmezden geliyorsunuz, inkar ediyorsunuz? Nankörlüğünüzü böyle bir Rabbe yaptığınızın farkında mısınız? Ve size ne bir fayda ne de bir zarar verme kudretine sahip olmayan bir takım putları ona ortaklar koşuyorsunuz. Bu Rab alemlerin Rabbidir. Yani sadece yeryüzünün değil, yeryüzünün, gökyüzünün ve içindekilerin hepsinin Rabbi olan, sahibi olan, onları besleyip büyüten, görüp gözeten bir Rab'dir. Ve siz işte böyle bir Rabbi inkar ediyorsunuz. Burada yeryüzünün en azından ham maddesinin 2 günde yaratıldığına işaret ediliyor. Çünkü bir sonraki ayette daha yeryüzünün yaratılışıyla ilgili daha farklı bilgiler de, ilave bilgiler de verilecek. Burada bahsedilen günden maksat bizim işte sabaha güneşin doğuşundan akşam güneşin batışına ya da geceyle gündüzü toplasanız 24 saat kastedilmiş olmuyor. Çünkü bizim gün diyebildiğimiz dünya yaratıldıktan sonra olan ve sadece yeryüzünde yaşayanlar adına bizlerin saatle ifade ettiğimiz bir vakti ifade ediyor. Buradaki yevm kelimesini, yani 2 gün diye bahsedilen günü müfessirlerimiz başı ve sonu belli olmayan, daha doğrusu bizim tarafımızdan, insanlar tarafından tam olarak tespit edilemeyen bir jeolojik devir, bir evre olarak anlamayı daha uygun görüyorlar. Yani nitekim ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz Haç suresi 47'de şöyle buyuruyor: bilinmeli ki Rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın 1000 yılı gibidir. Gibidir. Yani orada da bir tam böyle 1000 yıla eşit değil, böyle uzun bir süredir anlamına geliyor. Alemin yaratılışı ancak efendim Rabbimizin bildiği bu onun katındaki gün neyse, onun tam süresi tam olarak, ki bu ayette en az 1000 yıla tekabül ettiği ifade ediliyor. Ama bu kesretten kinaye de olabilir. Yani çok uzun bir süre, jeolojik devir diye bazı müfessirlerimiz bunu böyle ifade ediyorlar. Öyle bir 2 dönemden bahsediliyor.
وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا اَقْوَاتَهَا في 4 أيام سواء للسائلين. O arz üzerinde, arzın içinde
sarsılmaz ağırlıklar, dağlar oturttu, meydana getirdi. Ravasiye, ağırlık, büyük dağ diye daha çok anlaşılıyor. Dağları oraya oturttu, bir kazık gibi çaktı adeta. Oraya nice bereketler takdir etti Cenab-ı Hak. O yeryüzüne nice nice bereketler, gerek yiyecek, gerek içecek, sular ve benzeri efendim, işte buranın yaşanmaya müsait hale gelmesini gerektirecek altyapı kurdu. Ve kaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, ve orada gerekli besinlerini, yani o yeryüzünün orada yaşayacak tüm varlık adına ne kadar gıda ya da onların ayakta kalmasını sağlayacak ne varsa, akvat diye ifade ediliyor, kuğutun çoğulu, bir varlığın ayakta durmasını sağlayacak, onun işte can, diyelim ki nebatatın bir gıdası var, bitkilerin yani, hayvanların kendine göre gıdaları var, efendim insanın gıdaları var, daha bilip bilmediğimiz işte balıkların, ne bileyim denizdeki varlıkların, havadaki varlıkların ve belki cemadatın ayakta kalabilmesi adına ne kadar gıdaya ihtiyaç varsa, bütün bunları diyor Cenab-ı Hak o yeryüzüne takdir etti. Belli bir ölçüyle herkese, her varlığa yetecek derecede oraya yerleştirdi. Arz üzerinde sarsılmaz dağlara oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinlerini orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede, yani yetecek derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Yani yeryüzünde bütün varlığa bir sofra açılıyor. Her gün belki. Kimisi günde 3 öğün, kimisi 5 öğün, belki 1 öğün, bilemiyoruz. En azından karınlarını doyuruyorlar. Sadece karınlarını doyurdukları şeylere efendim gıda diyemeyiz elbette. O aldıkları nefes, canlılıklarını sürdürebilme adına o ortam diyelim, o iklim. Bunları diyor Cenab-ı Hak ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar 4 günde oldu. Yani milyonlarca yıldan beri arzın bu bereketi, bu adeta gıda stoğu diyelim, efendim, en küçük canlıdan insana kadar her mahlukun faydalandığı bitmez, tükenmez kaynaklar kastediliyor. Yeryüzünde hakikaten dehşet kaynaklar. Yani ısınmanız için başka kaynaklar keşfediyorsunuz. Her gün yeni yeni kaynaklar keşfediyorsunuz. O sıhhatiniz için başka kaynaklar, efendim bir takım Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği o ilaç yapılan maddeler diyelim. Onlar daha neler neler, sayısız. Bütün bu kaynaklar yeryüzüne bir şekilde Cenab-ı Hak tarafından bir ölçüyle konuyor. Kaddara fiili, takdir etmek, ölçüp biçmek, tasarlamak manaları var. Ve bu yönüyle Cenab-ı Hak bütün varlığa yetecek derecede bunu yeryüzüne koyduğunu, bunu da 4 günde gerçekleştirdiğini bize beyan ediyor. Sevâ'ellis sâiliğindeki bu sâiliğin ifadesi daha çok yeryüzündeki o gıdalara muhtaç olan varlıklar, onların istekleri, fıtri istekleri. Sâilin kelimesi aynı zamanda soru soran anlamına da geliyor. Eğer bazı müfessirler bunu bu şekilde de anlamışlar. Sevâ'ellis sâiliğin, yani eğer yeryüzünün nasıl yaratıldığı, kaç günde yaratıldığına dair eğer bir soru varsa, işte o soru soranlar bilmiş olsun ki bunlar yeryüzü hem ham maddesiyle hem içindeki efendim bu gıdalarla adeta bütün varlığa yetecek depoyla 4 günde yaratıldı. Bunu birazdan bu 4 gün, 6 gün ifadesini inşallah izah etmiş olacağız. Sevaen kelimesi Arapçada eşit derecede, müsavi diye de tercüme edilir ve manası budur. Bu kelime eksiksiz, fazlasız, tam yeteri kadar her varlığın ihtiyacı ölçüsünde şeklinde açıklanmıştır müfessirlerimiz tarafından. Evet, hepsine yetecek derecede. Buradaki sevaen kelimesi dört günün de sıfatı olarak kabul edilebilir demiş bazı müfessirlerimiz. O zaman mana tam dört günde demek. Yani tamı tamına dört günde gerçekleşti bu. Ama o dört günün nasıl bir gün olduğunu yukarıda izah etmiştik. Ve gaddera fiili de burada uygun ölçülerle yarattı. Belki ince hesap diyelim, ince bir hesapla yaratıyor Yüce Rabbimiz. Burada şöyle bir müfessirlerimizi zorlayan bir husus olmuş. O da nedir? Cenab-ı Hak efendim yeryüzünü, arzı yani iki günde yarattığını, burada da arzdaki gıdaların bir anlamda o varlığa yetecek o deponun diyelim yeryüzüne yerleştirilmesini de dört gün ifade ediliyor. Toplam altı gün oluyor. İki günde gökleri yarattığını beyan ediyor. Sekiz oluyor. Halbuki Kur'an-ı Azimuşşan'da gökler ve yer ve arasındakilerin altı günde yaratıldığı beyan ediliyordu. Ve böyle olunca burayı şöyle anlıyor alimlerimiz. Diyorlar ki buradaki dört ifadesinde, dört gün ifadesinde işte yeryüzünün o ham maddesi iki günde diyelim, o arz, işte göklerle yer daha önce bitişikti. Sonra ayrılınca o yeryüzünün bir beşik gibi hazırlanması, çünkü ayette yeryüzünü sizin için bir beşik kılan, yani adeta oraya da yaşanabilecek bir şekil diyelim, o şekli verme zamanını iki gün olarak ayet-i kerime beyan ediyor. Buradaki varlıkların gıdaları ise dört gün olarak ifade ediyor. Bu ikisi diyor hem ham maddesi hem gıdalar toplam dört gün olarak izah ediyor alimlerimiz. Çünkü iki günde gökler ifadesi birazdan gelecek bir sonraki ayette. Dolayısıyla altı gün. Ama bazı alimler de diyorlar ki esasen yerler ve göklerin o hem bir arada iken sonra göklerin ve yerin ayrılması, bu ikisi iki gündedir toplamda. Efendim o yeryüzündeki o varlıkların gıdasına, yaşamasına yetecek derecede bir oranın belli bir donanımla donanması bu dört günde olmuştur. Toplam yine altı gün olmaktadır. İşte bu şekilde farklı izahlar yapılmış oluyor. Sanki bu ikincisi biraz daha şey gibi, ne diyelim, biraz daha uygun gibi geliyor izah itibariyle. Evet, bunlar alimlerimizin farklı farklı izahları elbette olabilir. Ancak Yüce Rabbimiz yerler, gökler ve içindekilerin toplam altı günde yaratıldığını beyan etmişti. Şimdi şöyle bir incelik var burada aziz kardeşlerim. Yeryüzü nasıl demek ki mübarek bir gezegen ki, nasıl bereketli bir gezegen ki? Yüce Rabbimiz bu yeryüzüne toplamda dört gün adeta yaratılışında bir dört evre. Bazıları bunu dört mevsim gibi de açıklamışlar. Ancak burada dört mevsim gibi anlaşılmasına çok müsait görünmüyor ayet. Bu dört gün eğer o altı günün bütün varlığın, bütün kainatın o eşsiz gökler dahil yaratılması altı günde, bunun dört günü yeryüzüne tahsis edilmişse insanın hatırına şöyle geliyor. Doğrusu dünya gibi bir gezegen bu alemde, Allahu alem, bu dünyadaki varlıkların yaşayabileceği böyle bir alemin bir başka yerde bulunması zor görünüyor. Tabii burada Yüce Rabbimiz belki herhangi bir cinsin bir başka gezegende, bir başka yıldızda yaşamasını murad edebilir. Orada da ona uygun bir gıda bulunabilir. Ancak şu dünyanın cümbüşü diyelim, şu dünya adeta bir sularıyla, dağlarıyla, yeşillikleriyle, ovalarıyla, o yerüstü ve yeraltı zenginlikleriyle böylesi bir gezegen şu alemde, Allahu alem, bulmak zor. Aynısını bulamazsınız. Ve burada bu 6 günün 4 günü eğer böyle yeryüzüne tahsis ediliyorsa burada çok düşünmek lazım. Şu alemin kıymetini bilmek lazım. Yeryüzünü fesada vermemek lazım. Yeryüzünün dengesini bozmamak lazım. Cenab-ı Hak ve vada'al mizan diyor. Biz bir ölçü koyduk. Bu ölçüyü aşmayın. Bu ölçünün dışına taşmayın. İşte yeryüzünü bozan insandır. Zahara el fesadu fil berri vel bahr. Bima kesebet eydin nas. Denizde ve karada diyor fesat zuhur etti. İnsanların elleriyle yapıp ettikleri şeyler yüzünden. Yani Cenab-ı Hak müthiş bir denge kuruyor şu aleme. İnsana da dengeyi bozma diyor. Bak dengeyi bozarsan kendine de zulmetmiş olursun. Kendinden başka varlıklara da zulmetmiş olursun. İnsan bunun için çok zalumdur bir yönüyle de. Çok haddini aşar, zalimdir yani bir anlamda. Cenab-ı Hakk'ın her bir ayeti bize aslında nice nice ufuklar çiziyor. Tefekkür edip araştırıp anlamayı nasip eylesin. Uzun uzun tedebbür etmek gerekiyor şu ayetler üzerinde. ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ اِتِيَا ضَوْعًا اَوْكَرْهَا قَالَتَا اَتَيْنَا طَائِعِينَ Bundan başka gaz yani duman halinde olan göğe iradesini yöneltti Cenab-ı Hak. Hem ona hem de yeryüzüne isteyerek ya da istemeyerek de olsa gelin buyurdu. Varlık sahnesine çıkın adeta böyle buyurdu. İkisi de itaat ederek, isteyerek geldik dediler. Yani Yüce Rabbimiz bu alemin yaratılışında göklerin ve yerin bitişik olduğunu, sonra onları ayırdığını, buna bir işte büyük patlama diyor alimler, bugünkü araştırmacılar. O büyük patlamayla ayrılıyor. Sonra bir gaz bulutu haline geliyor. İşte burada ayette وَهِيَ دُخَانٌ O diyor gaz bulutu halinde. Duhan kelimesi duman demek zaten. Bazı tefsirlerde su buharı diye de izah ediliyor ama günümüz ilmi gelişmeleri ışığında hidrojen gazı olarak da yorumlanıyor. Daha başka bir gaz türü de olabilir ama böyle bir duman görünümlü bir şekil var. Muhtemelen çok yüksek ısıda. Daha sonra zamanla işte soğuyarak cisimlerin oluştuğu, yıldızların oluştuğu ifade ediliyor. Burada da Cenab-ı Hak onlara iradesinin tecelli ettiğini ve her ikisi de onun iradesine boyun eğdiğini bize haber veriyor. Bilim adamlarımızın açıklamalarına göre gök cisimleri gazların yoğunlaşmasıyla yaratılmıştır. Önceleri uzayı dolduran gayet sıcak bir gaz bulutu söz konusuydu. Bu gaz kütlesinin parça parça yoğunlaşıp sıkışmasıyla gök cisimleri, bütün alemdeki cisimler meydana geldi. Kainatta hala bir kısım yıldızlar doğarken bir kısmı da efendim dağılmakta ve başka yıldızlar tarafından yutulmaktadır. Kara delikler tarafından özellikle yutulmaktadır. Aslında yaratılışın başlangıcını teşkil eden bu gazın hadsiz hesapsız güçteki bir enerji bulutu olduğu anlaşılıyor diyor müfessirlerimiz. Özellikle Ömer Çelik hocamızın tefsirinde, Hakk'ın Daveti isimli tefsirinde konuyla ilgili biraz bu göklerle ilgili de malumat var. Birazdan o malumatı da sizlerle paylaşacağım. Evet, devam ediyor 12. ayet olarak. فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَاَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرَهَا وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ Böylece onları yani gökleri 7 kat gök olarak 2 günde yarattı. 2 günde bakınız. Bütün gökler 2 günde yaratılıyor. Geriye 4 gün kalıyor. O 4 günde de arz yaratılıyor. Veya arzın ham maddesi, o arz da bir anlamda ham maddesi itibariyle o da bir gök cismidir. Şöyle diyebiliriz, buradaki 8 gün gibi çıkıyor ama bu arzın ham maddesine 2 gün buyurulduğuna göre o 2 gün içinde, aynı 2 gün içinde gökler de yaratılmış oluyor. Böylece 4 günde yeryüzündeki o efendim hazineler diyelim, bütün varlığa yetecek, onların ihtiyaçlarına yetecek gıdalar ve diğer gereksinimler 4 gün, toplam 6 gün oluyor. Bunlar diyor 7 kat gök olarak 2 günde yarattı Cenab-ı Hak. Ve her bir göğe vazifesini bildirdi. Her bir göğe vazifesini bildirdi. Ve evha fî külli semâin emraha. Yani konumunu, durumunu, ne yapacağını. Biz vahiy sadece insana gelmiyor. Peygamber'e gelmiyor. Vahiy bütün varlığa geliyor. Bütün varlığın özüne, o varlığa karakter olacak şekilde adeta o varlığın vazifelerini tanımlayan bir yazılım misali yükleniyor. Ve Cenab-ı Hak devam ediyor. En yakın semayı da diyor kandillerle, yani adeta kandil gibi görülen yıldızlarla süsledik. Ve hıfza, ve onu her türlü tehlikeye karşı da koruduk. Yani Yüce Rabbimiz, bir koruma var ama o koruma duvarları nasıl, nelerdir? Maddi korumalar var, manevi korumalar var. Ondan da biraz sonra bahsedeceğiz. Ve en son ayetin sonu şöyle bitiyor. ذَٰلِكَ تَقْد۪يرُ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ Bakınız, aziz, yani her şeyden daha yüce olan, her şeye gücü yeten, el-alim ve her şeyi bilenin takdiridir bu diyor. Onun ölçüp biçmesidir, onun yaratmasıdır. Bu şekilde olmuştur. Burada şimdi bu gök izahına yönelik Hakk'ın Daveti isimli tefsirde verilen bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak gökleri 7 kat olarak tanzim etmiştir. Bunlar hakkında bazı izahlar yapılmaya çalışılsa bile günümüz ilmi gelişmeleri bunların mahiyeti hakkında kesin bir izah yapamamaktadır. Yani nihai bilgi değil bunlar. Kur'an'da pek çok ayette kullanılan ve gök diye tercüme ettiğimiz sema kelimesi 2 manada kullanılıyor. 1- bütün kainatı ifade etmek için. 2- dünya göğünü, yani şu içinde yaşadığımız, şu yeryüzünün üstünde bir tavan gibi görülen alanı ifade etmek için kullanılıyor. 1. mana dikkate alındığında günümüzdeki bir kısım bilimsel çalışmalara göre 7 gökle ilgili şu izahlar yapılabilir. Bunlardan maksat uzay sonsuzluğuna doğru devam eden 7 manyetik mekandır. Onların kuşattığı alanlar ve bu alanların büyüklüğü ile ilgili günümüz astrofiziğinin verdiği tahmini bazı bilgiler şöyledir. Dikkat ederseniz tahmini bilgiler. 1. gök, Güneş sistemi ile birlikte temsil ettiği uzay mekanı. Burası yaklaşık olarak 6,5 trilyon kilometredir. 2. gök, galaksimizin temsil ettiği uzay mekanı. Burası 30 ila 100 bin ışık yılıdır. Işık yılı, biliyorsunuz, ışık bir saniyede 300 bin kilometre yol gidiyor. Şimdi bir ışık yılını tahmin bile edemiyorsunuz. Yani düşünün, bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor. İşte bir saatte 60 saniye var. Bir günde 24 saat var. Bir yılda 365 gün var. Bütün bunları çarpacaksınız, bir yıl çıkacak ışık yılı. İşte 30 ya da 100 bin ışık yılıdır 2. gök. 3. gök, galaksi grubumuzun temsil ettiği uzay mekanı yaklaşık 2 milyon ışık yılıdır. 4. gök, galaksi gruplarının ortaklaşa temsil ettiği kainatın merkez radyo manyetik mekanı 100 milyon ışık yılı çapındadır. 5. gök, kuasarların temsil ettiği mekan 1 milyar ışık yılıdır. 6. gök, kaçan yıldızların temsil ettiği genleşen evren mekanı 20 ila 100 milyar ışık yılıdır. Gittikçe genişliyor daire. 7. gök, bunun dışındaki varlığın sınırsız sonsuzluklarını temsil eden en geniş mekan, buna bir sınır tanımak mümkün olmamaktadır. Şimdi aziz dostlar, tabii bunlar tahmini verilen bilgiler ama insan aklı duruyor tabii bir yerde. Nasıl bir büyüklük, nasıl bir azamet. Ve Cenab-ı Hak buyuruyor ki bütün bunlar bizim ölçüp biçmemiz, bizim takdirimizle olmuştur. Cenab-ı Hakk'ın azametini bu küçücük aklımız nasıl kavrayabilir ki? Ziya Paşa'nın dediği gibi, idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Bu yücelikleri diyor bizim aklımız idrak edemez o kadar. Sadece hayran oluruz. Sadece Subhanallahi ve bihamdihi deriz. Seni tenzih ederiz Rabbimiz. Senin azametin pek yücedir. Sen her türlü eksiklikten münezzehsin deriz ve başımızı secdeye koruruz. Bu göklerden birinden diğerine intikal hem hız yetersizliği yüzünden hem de manyetik gerilimleri aşması yönünden imkansızdır. Bu göklere intikal için ışık hızını aşmak, maddi hüviyeti terk etmek gerekir. Kelimenin ikinci manası düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluştuğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Nitekim bugün dünya atmosferinin üst üste dizilmiş farklı katmanlardan meydana geldiği bilinmektedir. Kimyasal içerik veya hava sıcaklığı ölçü alınarak yapılan tanımlamalarda dünyanın atmosferi 7 katman olarak belirlenmiştir. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan ve Limited Fine Mass Model olarak adlandırılan atmosfer modeline göre de atmosfer 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlamalara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, iyonosfer ve manyetosfer. Tabii bunlar hepsi astronomi ilmiyle ilgili terimler. Yani şunu görüyoruz. Evet, insanoğlu olarak kainatı keşfetmeye dair, bilmeye dair Cenab-ı Hak da bizi yönlendirir. Bakın der, göklere bakın, araştırın der. Yüce kudretin o ayet diye isimlendirdiği bu kainat ayetlerini okumaya, üzerinde tefekkür etmeye, tedebbür etmeye çalışın buyurur. İnsanoğlu yaratıldığından bugüne hem yeryüzüne hem gökyüzüne merak salmış ve araştırmalara devam etmektedir. Ancak bugün gelinen bilim itibariyle de daha bilinenler bilinmeyenlerin yanında bir nokta kadar bile değildir. Evet, bu göğün bir şekilde de korunduğunu Cenab-ı Hak bize beyan buyuruyor. Bir nizam var, bir intizam var. Ve bu en yakın dünya semasının yıldızlarla bir böyle adeta dünya evine avizeler asılmış misali bir süs gibi güzelleştirmiş Yüce Rabbimiz. Buna da dikkat çekiyor. Ve bunun göğün muhafaza altına alınmış olduğunun izahını yaparken bazı müfessirlerimiz bir takım şeytanların mele-i âlâ diye ifade edilen meleklerin bulunduğu bölümdeki bir takım bilgilere erişme adına kulak hırsızlığı yapmak için çıkmaya çalıştıklarını ve onların bir ateş tarafından yok edildiğini beyan eder ve böylece de aslında hem manevi korunma diyelim hem de o maddi yapının korunması kastedilmiştir burada. Her iki koruma da alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle olmaktadır. Yani dikkat ederseniz tabii ne söyledik şimdi biz bu ayetlerin tefsiri adına? Pek de bir şey söyleyemedik. Neden? Çünkü idrakimiz, bugünkü bir ilmimiz yeterli seviyede bunları keşfedecek derecede değil. Ve burada yine alim olan, yani her şeyi bilen ancak Allah olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ve şu alemin ne kadar yüce bir alem olduğunu, ne kadar büyük bir alem olduğunu, bunu yaratanın azametinin sınırsız olduğunu fark etmiş oluyoruz. فَاِنْ اَغْرَضُوا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَائِقَةً مِثْلَ صَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Hala gerçeği kabulden yüz çeviriyorlarsa, onlara de ki, ben sizi Ad ve Semud kavimlerini yıldırım gibi çarpan korkunç azabın sizi de çarpabileceği gerçeğine karşı uyarıyorum. Onlara böyle söyle. Bu kadar gerçeklikler ortadayken, bu kadar alemlerin Rabbi olan Mevla onlara lütfedip bu mesajlarını gönderirken ve onların akılları çalışsın diye yerde ve gökteki ayetlerine dikkat çekerken hala onlar diyor yüz çevirecek olurlarsa, yani kendi böyle kıt bilgileri içerisinde, o bulanık bilgileri, bulanık suların içerisinde, bulanık bilgilerden oluşan o hayalleri içerisinde itminan bulup, onlarla yetinip, Allah'ın mesajlarına kulak tıkayacaklarsa, Allah'ın gönderdiği peygamberlere karşı efendim böyle bir karşı duruş sergileyeceklerse, ey Habibim, onlara diyor ki, Ad ve Semud'u çarpan o yıldırım misali bir belanın kendilerine de gelip çarpabileceği gerçeğini hatırlatarak onları uyar diyor. Habibullah'a Efendimiz böyle bir hatırlatmada bulun diye emrediyor. İz câethumur rusulü min beyni eydihim ve min halfihim ellâ ta'budû illallah. Kâlû lev şâe rabbuna le enzele melâike fe innâ bimâ ursultum bihi kâfirûn. Peygamberler onlara bütün meşru vasıtaları kullanarak önlerinden geldiler, arkalarından geldiler, var güçleriyle gerçeğin bütün delillerini sunarak Allah'tan başkasına kulluk etmeyin mesajını iletmişlerdi. Onlarsa Rabbimiz dileseydi bize peygamber olarak melekleri indirirdi. Öyle yapmadığına göre biz de sizinle gönderildiğini iddia ettiğiniz her şeyi ret ve inkar ediyoruz diye karşılık verdiler. Bu Ad ve Semud kavmi peygamberleri onlara her şeyi getirdi. Mucizeler getirdiler. İlahi mesajları ilettiler. Önlerinden geldiler, arkalarından geldiler. Çünkü buradaki ifade min beyni eydihim ve min halfihim. Yani her yönü denediler, her yolu denediler. Ellerindeki bütün imkanı seferber ettiler manası veriyor birçok müfessirimiz. Hem bu mana var, hem şu manada var. Onlara önceden de peygamberler geldi. Evet, sonradan gelen peygamberler de geldi. Birçok peygamberlerin mesajları da onlara gelmiş oldu. Böyle de anlaşılabilir ama biraz önceki mana daha güzel. Onların sağlarından geldiler, sollarından geldiler adeta. Önlerinden, arkalarından geldiler. Ellerine gelen her şeyi yaptılar. Onları hak ve hakikate davet için. Fakat onlar dediler ki, biz size inanmıyoruz. Sizinle gelen gerçek diye ifade ettiğiniz mesajlara da inanmıyoruz. Allah dileseydi zaten bizim Rabbimiz bize meleklerini indirirdi. Sizin bizden ne farkınız var diyerek peygamberlerine karşı inkarcı oldular. فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةِ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Anılan Ad kavmi yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar. Ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Görüp bilmiyorlar mıydı? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Şimdiki Mekke müşrikleri gibi, işte peygamber döneminde, şimdikiler de böyle. Yani okudukları 3-5 kitabın bilgisini efendim kendilerine dayanak görüyorlar. Allah'ın ayetleriyle alay etmeye kalkıyorlar. Peygamberleri inkar etmeye kalkıyorlar. Böyle kibirleniyorlar. Allah'ın ayetlerini ve peygamberlerini küçük görüyorlar. Ve bizden daha güçlü kim olabilir diyorlar. Efendim maddi güçlerini kastediyorlar. İlmi birikimlerini kastediyorlar belki. Ama bilmiyorlar mı diyor. Görmüyorlar mı? Onları yaratan onlardan daha kuvvetli değil mi? Daha güçlü değil mi? Ama onlar bizim ayetlerimizi inatla inkar ediyorlardı diyor. Şimdikiler gibi. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي اَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابِ الْآخِرَةِ اَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabı ise daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Evet. Onlar kibirlenmişlerdi. Allah da onları dünyada da burunlarını yere sürttü. Rezil rüsvay etti. Ahiretteki rüsvaylık ise daha şiddetli olacak buyuruyor. Bu ayette geçen rihan sarsara ifadesi ki tercümede dondurucu bir rüzgar diye tercüme edilmiş oldu. Bu deyim hakkında lügatçiler, dil bilimciler farklı manalar da verirler. Yakıcı sıcak ateş ya da dondurucu bir soğuk, iki anlama da geliyor. Kimileri de estiğinde büyük bir gürültü çıkaran uğultulu, homurtulu rüzgar, yani kasırga. Evet, bu helakin gerçekleştiği günlere de aslında uğursuz gün anlamında bir ifade kullanılıyor. Fakat İslam'da uğursuzluk yok. O günler onların helak günleri olduğu için onların kara günü oldu. O helak günlerinde diyor, böyle güçlü rüzgarlar esti. Dondurucu, kavurucu, korkutucu, dehşet rüzgarlar esti. Bir başka ayette onları helak eden rüzgarın 7 gece 8 gün estiği ifade ediliyor. O kavmi diyor orada içi boş hurma kütükleri gibi yere serdi o rüzgar. O üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmıyor. Onu çürütüp kül gibi ediyordu adeta. Bir anlamda un ufak ediyor. Evet, Zariyat suresinde de 42. ayette, Hakka suresi 7'de ve Ahkaf suresi 45 ila 25. ayetler arasında onların bu helak ediliş manzaraları anlatılıyor. Mesela Ahkaf suresinde de şu detay var. Nihayet onun geniş bir bulut halinde vadilere doğru geldiğini görünce, o demek ki rüzgar tozu dumana katıp geliyor. Bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur dediler. Hayır, o sizin gelmesini istediğiniz şey içinde acı azap bulunan bir rüzgardır. Rabbinin emriyle her şeyi yıkar mahveder. Derken onlar o hale geldiler ki evlerinden bir şey görünmez oldu. İşte biz mücrim bir topluluğu böyle cezalandırırız. Ve emma semudu fehedeynâhum festehabbul amâ alel hudâ. فَأَخَذَتْهُمْ صَائِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Semud kavmine gelince onlara da doğru yolu gösterdik. Fakat onlar o apaydınlık yolu izlemek yerine cehalet karanlıkları içinde kör olarak yaşamayı tercih ettiler. Allah'ın ayetleri bir aydınlıktı, bir nurdu. Onların ışığından yararlanmak varken gözlerini kapattılar, kulaklarını tıkadılar, kendilerini karanlığa mahkum ettiler ve adeta amalaştılar. Ama olarak amalığı tercih ettiler. Bunun üzerine yaptıkları günahlar yüzünden alçaltıcı bir yıldırım azabı onları çarpıp yok etti. وَنَجَّيْنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ İman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanları da biz kurtardık buyuruyor Cenab-ı Hak. Aziz dostlar, bu fırtınalar, yani işte küfür rüzgarları esiyor. Efendim, Allah'a dua edelim de Cenab-ı Hak efendim bizleri manen bir anlamda helak edecek, öldürecek, bu rüzgarlardan bizi muhafaza buyursun. Maddi belalardan, musibetlerden ve cezalandırılmadan da bizleri Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. O hafiz olan, rakib olan Mevlamızdan niyazımız, bizlerin hem zahir bedenlerimizi, hem batini kalplerimizi, gönüllerimizi, ruh dünyamızı her türlü tehlikeden muhafaza buyurup bizlere afiyet ihsan etmesini Yüce Hazretinden niyaz ederiz. Bizler zayıf kullarız. Bizi bize bırakmasın. Nefsimizle, şeytanlarla, kendi kendimize baş etmemiz zordur. Evet, mücadele edeceğiz. Vazifemiz onlara karşı mücadele etmek. Ama Rabbimizin tevfikini, onun özel hidayetini de daima isteyeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.